Ayrım 46.
Yamaçları bağlık bahçelik dağlar, dağların arasında daracık koyaklar, geniş düzlükler. Bu dağlar eskiden çırılçıplaktı. Şimdi üzerleri kalın bir toprak tabakasıyla örtülü ve artık bu dağlarda meyve ağaçlarının yanı sıra dünyanın en uzun ağaçları yetişiyor. Aşağılardaki nemli yerlerde kahve ağaçları, daha yükseklerde hurmalar, incirler, üzüm bağları, şeker kamışlarına karışmış. Tarlalarda buğdaylar ama en çok yetiştirilen pirinç. İnanılacak gibi değil. Nasıl bir toprak bu böyle? Biraz yükseğe çıkalım da sana bu toprakların tam sınırını göstereyim. Kuzeydoğu'da çok uzaklarda iki nehir birleşerek doğu yönünde kocaman bir nehir olarak akıyor. Güneydoğu'da uzun ve geniş bir körfez. Güneyde bu geniş körfezle batı sınırını oluşturan yine çok uzun ama dar bir körfez arasında uçsuz bucaksız topraklar. Batıdaki dar körfezle kuzeybatı yönünde çok uzaklarda yer alan deniz arasında dar bir kıstak. Vera Pavlovna şaşkınlık içinde. O zaman biz tam çölün ortasındayız. Evet, eski bir çölün ortası. Ama şimdi gördüğün gibi kuzeydoğudaki şu büyük nehirden başlayarak buralar dünyanın en hareketli topraklarına çevrildiler. Denizden kuzeye doğru bu topraklar yine eski hallerine döndürüldüler. Buralar için eskiden sütle balın kaynaştığı topraklar denirdi, şimdi yine öyleler. Güneyde yarımadanın çıplak bölümünü görüyor musun? Oradan ötesi kumlu, verimsiz bozkırlardır. Senin zamanında bütün yarımada böyleydi. Ama şimdi insanlar, siz Ruslar, her yıl bu çölün sınırlarını güneye doğru geriletiyorsunuz. Başka ülkelerde de başka insanlar aynı şekilde çalışıyorlar. Herkese istemediği kadar toprak, istemediği kadar iş var. Her şey bol, çok, geniş. Kuzeydoğu'daki büyük nehirden güneye doğru yarımadanın yarısı yemyeşil. Tıpkı kuzeyde olduğu gibi buralarda da 3-4 verst aralıklarla o gördüğümüz büyük yapılardan yapılmıştır. Bu yapılar tüm yarımadaya muazzam bir satranç tahtası üzerindeki satranç taşları gibi dağılmışlardır. Kız kardeşlerin küçüğü, hadi şimdi bunlardan birine girelim diyor. Yine 4 yanı cam olan bir yapı. Yalnız bunun sütunları açık renk. Açık renk çünkü alüminyumdan diyor kraliçenin ablası. Bu biraz masraflı oluyor ama açık renkler güneşi daha az geçirdiğinden buralar için en uygunu bu. Hele şu buluşlarına ne demeli? Cam sarayın az ilerisine sarayı çepeçevre kuşatan incecik ve çok yüksek sütunlar dikmişler. Bu sütunların üzerine de sarayı tümüyle kaplayacak biçimde muazzam bir örtü germişler. Bu örtü diyor kraliçenin ablası sürekli olarak ıslaktır. Dikkat edersen her sütunun tepesinde bir fıskiye var. Buradan fışkıran sular tıpkı yağmur gibi çevreyi sürekli serin yapıyor. Senin anlayacağın çevre ısısını da diledikleri gibi ayarlayabiliyorlar. Peki ya buranın yakıcı güneşini sevenler varsa? Şu ötedeki pavyonlar ve çadırlar kimler için yapıldı sanıyorsun? Herkes canının çektiği biçimde yaşar. Benim de tek amacım bunu sağlamak. O zaman kentlerde yaşamak isteyenler için de kentler yerli yerinde duruyor. Kentlerde yaşamak isteyen pek yok. Bu yüzden kent sayısı eskiye göre çok düştü. Çok önemli liman yerlerinde malların iletimi ve ilişki merkezleri olarak az sayıda kent kaldı ama bunlar eskilerine göre çok büyük ve gelişmiş kentler. Değişik bir hava solumak, gezmek için gelenler çok buralara. Kentlerin nüfusunun büyük bölümü kalıcı değil, sürekli değişiyor. Kimileri kırlardan buralara gelirken, kimileri buralardan kırlara gidiyor. Sürekli bir değişim ve hareketlilik var. İyi ama ya ben sürekli kentte yaşamak istiyorsam? Öyleleri de var, tıpkı sizin Petersburg'unuzda, Paris'inizde, Londra'nızda olduğu gibi. Engel olan yok ki canın öyle istiyorsa hay hay sürekli kentte yaşa. Ancak insanların %99'u sana kız kardeşimle gösterdiğimiz biçimde yaşıyor. Çünkü böylesi onların daha hoşlarına gidiyor. Ama artık akşam oluyor, hadi sarayın içine girelim ve neler olup bittiğine bakalım. Durun biraz, ben daha önce bütün bunların nasıl gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum. Nelerin nasıl gerçekleştiğini? Yılın 2/3'ünü geçirdiğimiz bu kurak çöllerin nasıl olup da böyle bereketli topraklar haline geldiğini. Bunun anlaşılmayacak bir yanı yok ki. Bütün bunlar bir anda olmadı, bir yılda, 10 yılda olmadı. Yavaş yavaş, aşama aşama gerçekleştirdim her şeyi. Kuzeydoğu'da büyük ırmağın kıyısından ve kuzeybatıda denizin kıyısından kil taşıdılar. Öyle büyük ve güçlü makineleri var ki onların. Kil kumu bağladı. Sonra sulama kanalları açtılar ve bu yeşil doğdu. Yeşillikle birlikte nem arttı, her şey aşama aşama gerçekleştirildi. Yılda birkaç verst, hatta bazen ancak bir verst ilerleyebildiler. Tıpkı şimdi güneye doğru ilerledikleri gibi. Ne var bunlarda şaşacak? İnsanlar akıllandılar, eskiden amaçsızca tükettikleri, hatta birbirlerine zarar vermek için harcadıkları büyük güç ve olanakları kendi yararlarına kullanmayı öğrendiler. Benim buradaki varlığım boşuna değil. Çalışıyor ve onlara neyin nasıl olacağını gösteriyorum. Onlara kendileri için yararlı olan şeyleri öğretebilmem kolay olmadı. Senin zamanında insanlar yabanıl hayvanlar gibiydiler, kaba, acımasız, akılsızdılar. Ama ben yılmadım, sürekli gösterdim, anlattım, öğrettim. Anlamaya başladılar. Yeter ki anlasınlardı. Çünkü uygulama bunun kadar zor değildi. Bilirsin, ben kimseyi güç durumda bırakacak kötü şeyler istemem. Örneğin sen de bir şeyler yapıyorsun, benim için yapıyorsun bunları. Söyle, kötü şeyler mi bunlar? Değil. Tabii değil. Atölyeni alalım, sizin olanaklarınız başkalarından daha mı fazlaydı? Hayır, hatta hemen hiçbir şeyimiz yoktu. Oysa şimdi senin terzi kızlar, sizin başlangıçtaki olanaklarınıza sahip olanlara göre 10 kat daha rahat bir yaşam sürüyorlar, hayattan 20 kat daha fazla zevk alıyorlar ve 100 kat daha az tatsızlıkla karşılaşıyorlar. Senin deneyimin, insanların senin zamanında da daha rahat yaşamalarını sağlayacak şeylerin yapılabilmesinin olanaksız olmadığını kanıtladı. Bunun için gerekli olan yalnızca aklını kullanmak. Doğru, yerinde adımlar atarak sağlam biçimde tutunabilmek ve elindeki olanakları en elverişli bir biçimde kullanabilmek, öyle değil mi? Evet, ben de böyle düşünüyorum. O zaman gel ve senin nice zaman önce anladığın şeyi anlamaya başlamalarından sonra insanların nasıl yaşadıklarını gör. 9. Eve giriyorlar. Yine olağanüstü büyük, göz kamaştırıcı bir salon. Güneş batalı 3 saat olmuş, akşam alabildiğine neşe dolu. Salon nasıldı ışıklar içinde? Nasıl aydınlatmışlar acaba? Hiçbir yerde şamdan avize görünmüyor. Ah anladım, salonun kubbe biçimindeki tavanında alabildiğine geniş bir mat cam var. Işık oradan geliyor. Işık dediğin böyle olmalı, tıpkı güneş ışığı gibi parlak, yumuşacık. Evet, elektrik aydınlatması bu. Salonda 1000 kadar insan var ama bu salona rahatlıkla bunun 3 katı bir kalabalıkta sığabilir. Işıklar saçan güzel, konuklar geldiği zaman öyle oluyor zaten diyor, hatta daha bile fazla. Peki ne var şimdi burada, balo falan mı? Yoksa olağan bir akşam mı bu? Sıradan bir akşam bu. Şu işe bak, bugün ancak bir saray balosu böyle güzel olabilir. Kadınlar ne kadar şık, üzerlerindeki giysiler ne güzel. Besbelli bu başka bir zaman, çünkü üzerlerindeki giysilerin modelleri çok değişik. Bizim gibi giyinmiş birkaç kadın da var aralarında ama salt değişiklik ve hoş bir şaka olsun diye giydikleri belli bunları. Evet öyle, kendileri de alay ediyorlar giysileriyle, gülüyorlar. Ötekilerin üzerlerindeki giysiler ne kadar değişik. Doğulu giysileri, güneyli giysileri, hepsi de bizim bugünkü giysilerimizle karşılaştırılamayacak kadar güzel, şık ama çoğunluğun üzerinde eski Atina giysileri var. Atina'nın en görkemli döneminde giyilen giysiler, hafif, geniş, rahat. Erkeklerin üzerinde de belde daralmayan, cübbe gibi uzun, geniş, dökümlü giysiler var. Herhalde günlük giysileri bu onların. Ne kadar gösterişsiz ve ne kadar güzel şeyler. Bedenin çizgilerini nasıl da yumuşacık belli ediyor. Hareketler daha bir alımlı, ince oluyor bu giysilerle. Ya şu orkestraya ne demeli? 100'den fazla üyesi var. Hele koro. Evet, sesleri harikadır. Bütün Avrupa'yı arasan şu salonda yüzlercesini bulacağın seslerden 10 tane bile bulamazsın. Öteki salonlar için de geçerlidir bu. Yaşam biçimleri sağlıyor bunu, sağlıklı bir yaşam, incelik dolu bir yaşam. Göğüslerin gelişmesi de buna göre oluyor ve ses bu eşsiz güzelliğe ulaşıyor. Orkestra üyeleriyle korodakiler sürekli değişiyor. Biri gidiyor, yerini bir başkası alıyor, onlar dans etmeye piste inerken pisttekiler onların yerini alıyor. Evet, sıradan bir akşam bu. Onlar her akşam böyle toplanıp neşe içinde eğleniyorlar. Ben ömrümde böyle büyük eğlence, eğlenmek için böyle bitmez tükenmez enerji gördüm mü? Ama elbette böyle enerjik olacaklar. Sabahtan akşama dek çalıştılar. Kendisini işine vererek kıyasıya çalışmayan bir insanda sinirler eğlencenin tam tadını çıkaracak hazırlıktan yoksun demektir. Bugün bizim zamanımızda da sıradan insanlar ellerine bir eğlence fırsatı geçtiğinde bizden daha canlı, daha coşkulu eğlenmiyorlar mı? Ama bizim sıradan insanlarımızın eğlenme için olanakları öylesine sınırlı ki. Öte yandan içinde bulundukları sıkıntı, yoksulluk, felaket ve acıları akıllarına geldi mi neşeleri gölgeleniyor. Hele geleceği düşünmek içlerini büsbütün karartıyor. Bu bakımdan onların eğlenceleri yoksulluğun ve acıların bir anlık unutuluşundan ibaret oluyor. Burada ise yoksulluk, felaket, acı ve bunlara ilişkin kötü anılar yok. Burada yalnızca özgür çalışma, yaşamın tadını çıkarma var, geleceğin de aynı şekilde güzel olacağını bilmenin sevinci, huzuru var. Aradaki fark ne büyük. Sonra bizim işçilerimizin sinirleri güçlüdür, bu yüzden uzun uzadıya eğlenmeye dayanabilirler. Ama sinirleri duyarlı değildir, kaba ve küttür. Buradakilerin ise sinirleri hem bizim işçilerinki gibi güçlü hem de işçi olmayan bizlerinki gibi her tür inceliği algılayabilecek duyarlılıkta. Sinirlerin dolu dolu eğlenmeye hazır oluşu, eğlenceye duyulan sağlıklı, güçlü istek, ancak çok sağlıklı bir beden ve bu bedenin kıyasıya çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Bizde bulunmayan bu güçlü istek, onlarda bizdeki ince duygular ve duyarlılıkla birleşmiş durumda. Başka bir deyişle onlar hem bizlerin ruhsal inceliğine hem de işçilerin bedensel gelişmişliklerine sahipler. Bu yüzden böylesine müthiş bir şekilde eğlenebiliyorlar, eğlenceden böylesine tat alabiliyorlar, böylesine canlılar, güçlüler. Ne büyük bir mutluluk bu. Hayır, bugün gerçek eğlencenin ne olduğu bilinmiyor. Çünkü böyle bir eğlenceyi yaratacak hayat yok, böyle insanlar yok. Ancak bunlar gibi insanlar kıyasıya eğlenebilir ve eğlenmenin tadını sonuna dek çıkarabilir. Hepsi nasıl da sağlıklı, güçlü, canlı, zarif, hayat dolu. Tümü de mutlu, sağlıklı, güzel genç kızlar ve erkekler. Özgürce çalışmanın, dolu dolu yaşamanın, emeğin ve eğlencenin tadını çıkaran insanlar, mutlu insanlar, mutlu insanlar. Bu koca salonda coşkuyla eğlenen insanlar evde kalanların yarısı. Peki ötekiler nerede? Nerede mi? Akla gelebilecek her yerde. Örneğin tiyatroda. Kimi oyuncu, kimi müzisyen, kimi de izleyici olarak. Kimin hoşuna ne gidiyorsa artık. Kimi dersliklerde, müzelerde, kitaplıklarda. Kimi bahçenin ağaçlıklı yollarında, kimi de odalarında çocuklarıyla birlikte olmak, tek başına dinlenmek. Ama en çok da, neyse bu kalsın, bu benim gizim çünkü. Salondakileri gördün, yanakları nasıl al al, gözleri nasıl ışıl ışıldı. Dikkat ettiysen zaman zaman salondan çıkanlar oluyordu. Salondan çıkmayı onların gönüllerine ben düşürüyordum. Burada herkesin ayrı odası vardır. Bu odalar benim yuvamdır, benim buradaki gizim, asla dışarı çıkmaz. Kapıların önünde ağır perdeler asılı, yerlerde ağır göz alıcı halılar serilidir. Bu odalardan dışarı ses çıkmaz, bu odaların gizi hiç kimseye açılmaz. Bir süre benim bu gizler ülkemde kaldıktan sonra yeniden salonun coşkun eğlencesine dönüyor onlar. Burada benim sözüm geçer. Buranın egemeni benim. Buradaki her şey benim içindir. Çalışma, duyguların ve gücün benim için yenilenmesidir. Eğlence, bana hazırlanma ve benden sonra dinlenmedir. Ben burada yaşamın amacıyım, ben burada yaşamın kendisiyim. 10. Büyük kardeş, kraliçe bacım yaşamın en yüce mutluluğudur diyor. Gördüğün gibi burada her türlü mutluluk var, herkes istediği mutluluğu bulabilir. Burada herkes en iyi yaşamaktan ne anlıyorsa öyle yaşar. Burada herkes alabildiğine özgürdür. Sana gösterdiğimiz şeylerin bu aşamaya gelmesi için daha çok zaman var. Senin sezgiyle ulaştığın şeylerin gerçekleşebilmesi için birkaç kuşağın değişmesi gerek. Hayır, o kadar da çok zaman gerekmiyor çünkü benim çalışmalarım her yıl biraz daha hızlı ilerliyor. Ama yine de sen kraliçe bacımın tam egemen olacağı dönemi yaşayamayacaksın. Bununla birlikte sen bu egemenliğin nasıl olduğunu gördün, geleceğin nasıl olacağını biliyorsun. Aydınlık, güzel bir gelecek bu. Bunu herkese anlat, geleceğin nasıl aydınlık ve güzel olduğunu herkes bilsin. Sevin bu geleceği, ona doğru atılıp onun için çalışın, yakınlaştırın onu. Elinizden geldiği kadar bu gelecekten bugününüze bir şeyler aktarın. Ne kadar çok şey aktarabilirseniz yaşamınız o kadar aydınlık olur, güzel olur, sevinçlerle dolu olur. Olanca gücünüzle bu geleceğe doğru atılın, onun için çalışın, ona yaklaşın ve elinizden geldiğince ondan bugününüze bir şeyler aktarın. 16. Bir yıl sonra yeni atölyede tümüyle rayına oturdu. İki atölye çok sıkı bir ilişki içindeydi. Birinin elinde siparişler aşırı birikti mi, fazlaları hemen öbürüne aktarıyordu. Aralarında cari hesap tutuyorlardı. Maddi olanakları artık Nevski Bulvarı'nda bir satış mağazası açabilecek büyüklüğe ulaşmıştı. Ancak bunun için atölyelerin birbirlerine biraz daha yakın olması gerekiyordu. Atölyelerin birbirine yaklaşması ve ortak mağaza açılması Vera Pavlovna ile Mersalova'nın epey uğraşmasını gerektirdi. Her iki atölye çalışanları arasında derin bir dostluk vardı, birbirlerine konukluğa gidip geliyorlardı. Birleşerek kent dışına ortak piknikler düzenliyorlardı ama yine de iki ayrı işletmenin hesaplarının birleştirilmesi düşüncesi onlar için yeni bir şeydi. Bu yüzden de kendilerine uzun ve ayrıntılı açıklamalar yapılması gerekti. Öte yandan Nevski Bulvarı'nda kendi mağazalarına sahip olmanın sağlayacağı yararlar apaçık ortadaydı. Birkaç ay süren bir çalışmayla iki işletmenin tek bir işletme gibi çalıştırılmasının teknik hazırlıkları bitirildi ve Vera Pavlovna ile Mertsalova amaçlarına ulaştılar. Böylece Nevski Bulvarı'nda yeni bir tabela göründü. O Bon Travay, Magazin de Nouveauté. Mağazanın açılmasıyla birlikte işlerin de eskiye göre açıldığı görüldü. Mağazanın açılışından 3 ay kadar sonra bir gün Kirsanov'a tıp fakültesinden bir tanıdığı geldi. Aslında çok da yakın bir tanıdık değildi bu. Önce çeşitli tıp olaylarından söz etti, en çok da iki dar ve uzun torbaya buz doldurulmasından ve bunların 4 kat havluyla sarılarak hastanın göğüs ve karın bölgesine yerleştirilmesinden ibaret olan kendi geliştirdiği bir tedavi yönteminin nasıl başarılı sonuçlar verdiğini anlattı ve sözü sonunda bir tanıdığının Kirsanov'la tanışmak istediğine getirdi. Kirsanov tanışma isteğini kabul etti. Hoş bir tanışma oldu bu. Pek çok şeyden söz edildi. Söz sırasında tabii yeni açılan mağazaya da değinildi. Kirsanov mağazanın ticaret amacıyla açılmış özel bir mağaza olduğunu açıkladı. Derken söz mağazanın tabelasına geldi. Tabelaya Travay diye yazmaları doğru olmuş muydu acaba? Kirsanov bunda hiçbir sakınca görmediklerini, çünkü Travay'ın çalışma, iş, emek demek olduğunu, o Bon Travay'ın ise kendisine verilen siparişleri güzel bir işçilikle yerine getiren mağaza anlamına geldiğini açıkladı. Peki şu Travay bırakılsa da onun yerine firma adı olarak soyadlarını kullansalar olmaz mıydı? Kirsanov bir Rus soyadının firma adı olarak kullanılmasının ticari yönden kendilerine zarar vereceğini açıkladı. Pekala, öyleyse madem ki karısının adı Vera'ydı, Vera'nın Fransızca karşılığı Fua oluyordu. Tabelada o Bon Travay yerine A la Bon Fua yazılamaz mıydı? Hem bunun çok masum bir anlamı olurdu. İtimat dikiş evi. Üstelik hanımefendinin adı da tabelada yer almış olurdu. Düşündüler, evet bu olabilirdi. Kirsanov olağanüstü bir çabayla konuşmayı değişik sorunlara aktarmaya çalıştı. Sonuçta da bunu başardığı için eve neşeli döndü. Ancak Vera Pavlovna ile Mertsalova'nın hayallerinin kanatlarını esaslı bir şekilde kırmaları gerekti. İşleri ilerletmek şurada dursun, yerlerini koruyabilmeleri bile başarı olacaktı. Böylece Vera Pavlovna ile Mertsalova'nın içlerindeki heyecanın fazlası söndürüldü. Ancak atölyeler de satış mağazası da varlıklarını sürdürdüler. Evet, gelişmiyorlardı ama ayakta kalabilmiş olmalarına da sevinmeleri gerekirdi. Kirsanov'un tabela konuşmasını yaptığı kişiyle süren tanışıklığı ona şimdiki gibi daha pek çok zevkler yaşattı. Böylece olağanüstü gelişmeler olmadan 2 yıl ya da daha fazla zaman geçti. 17. Katerina Vasilyevna Polozova'nın mektubu. St. Petersburg, 17 Ağustos 1860. Sevgili Polina, sana bu yakınlarda gördüğüm yeni yepyeni bir şeyden söz edeceğim. Öyle hoşuma gitti ki gördüğüm şey, ben de canla başla onun içinde yer aldım. Yazdıklarımı okuduktan sonra senin de ilgileneceğinden eminim. Hatta daha önemlisi, senin de benzeri bir girişimde bulunabileceğini düşünüyorum. Bilsen dostum, bu öyle güzel bir şey ki. Sana anlatmak istediğim şey bir dikiş atölyesi. Daha doğrusu ikisi de aynı hanım tarafından aynı ilkeyle kurulmuş iki dikiş atölyesi. Bu hanımla 2 hafta kadar önce tanıştım ben ama aramızda şimdiden çok sıkı bir dostluk kuruldu. Ben şu anda, daha sonra benim de böyle bir atölye açmamda yardım etmesi koşuluyla kendisine bu iki atölyenin işlerinde yardımcı oluyorum. Adı Vera Pavlovna Kirsanova bu hanımın. Genç, neşeli, iyi yürekli bir insan. Tam benim kafa dengi. Yani tam sana benzeyen bir insan Polinacığım. Arkadaşın Katya gibi sessiz değil, canlı, kıpır kıpır, tuttuğunu koparan biri. Bir rastlantı sonucu duydum atölyenin adını. Bana bir tek atölyeden söz etmişlerdi. Ve herhangi bir bahane uydurmaya falan gerek duymadan doğruca kendisine gidip atölyesinin ilgimi çektiğini söyledim. Daha bu ilk buluşmada birbirimize kanımız kaynadı. Kaldı ki kocası Kirsanov meğer doktor Kirsanov'muş. Hani 5 yıl önce bana büyük yardımları olan doktor. Benimle yarım saat kadar konuştuktan sonra atölyesiyle içtenlikle ilgilendiğimi anlayınca beni kendisinin yönetmekte olduğu ikinci atölyeye götürdü. İlk atölyenin yönetimini yakın dostlarından birine bırakmış. Bu da genç ve çok iyi bir hanım. Ben şimdi sana gezdiğim bu atölyeyle ilgili izlenimlerimi yazacağım. Atölye öylesine değişik, gördüklerim öylesine etkileyiciydi ki, izlenimlerimi sıcağı sıcağına günlüğüme geçirdim. Daha sonra kaldırıp bir köşeye attığım bu günlüğü unutup gitmişim. Ama şimdi onu yeniden elime almam gerekti. Bunun nedenini daha sonra anlatacağım. Atölyeyi gezerken izlenimlerimi sıcağı sıcağına not etmem ne kadar iyi olmuş. Yoksa şimdi o sırada beni onca etkilemiş olan pek çok şeyi herhalde unutmuş olacaktım. Öte yandan aradan 2 hafta geçmiş olmasına karşın o sırada bana olağanüstü görünen pek çok şey şimdi tümüyle olağan görünüyor. Bunların şu anda olduklarından başka türlü olabileceğini düşünemiyorum bile. Ama öte yandan da gördüklerim gözümde olağanlaştıkça onlara daha çok bağlandığımı hissediyorum. Çünkü çok çok güzel şeyler bunlar Polinacığım. Defterimdeki notları sana daha sonra öğrendiğim bazı ayrıntıları da ekleyerek aktaracağım. Altı üstü bir dikiş atölyesi değil mi, ne olacak diye düşünebilirsin. Ama benim gördüğüm şey acaba bir dikiş atölyesine benziyor muydu? Giriş kapısı önünde durduk. Vera Pavlovna beni çok güzel bir merdivenden yukarı çıkardı. Böylesi merdivenlerin önünde genellikle üniformalı kapıcıların durduğu görülür. 3. kata çıktık. Vera Pavlovna çıngırağı çaldı ve ben kendimi bir anda kocaman bir salonda buldum. Perdeler, koltuklar, halılar, köşede bir kuyruklu piyano. Yıllık harcaması 4-5 bin ruble olan bir ailenin evindeydik sanki. Burası mı atölye dedim. Terzi kızlardan birinin odası mı oluyor şimdi bu? Evet dedi Vera Pavlovna, atölyemiz burası. Bu salonda kabul salonumuzdur. Ayrıca akşamları iş bittikten sonra toplandığımız yer.